Ayrım 18, zavallı, gerçek kimin umurunda? Timur Soykan, sayfa 175. Demet iri yarı adamın kahvehaneden çıkışını gözlerine ayırmadan bekliyordu. Dantelli tül perdenin ardından onun kahvehaneye dönüp baktığını ve arabasına doğru gökyüzünü kolaçan ederek yürüdüğünü gördü. Karanlık günde yağmurun çizgilerinin altında bu kadar uzaktan bir de heybetliydi. Yokuşun tepesinde ıslanmaktan kaçmadan arabasının kapısını açtı. Sokağın ıssızlığında tek hareket oydu ve belki de şimdi tam zamanıydı. Koltukta başındaki namaz takkesiyle içi geçmiş babasına seslendi. Beyaz sakallı adam kapandığında daha kırışık gözlerini araladı, Demet konuştu. ''Kahvehaneden çıktı baba.'' Aksakallı adam aceleyle kalkıp merdivenleri indi. Demet tül perdenin arkasına gizlenip buluşmayı bekliyordu. Araba silecekleriyle yağmuru savurarak yokuşu yavaş yavaş iniyordu. Babasını bahçe kapısının sürgüsünü kaldırırken gördü. Araba sokağa dönmek üzereyken babası elini kaldırdı. Islak asfaltta kırmızı ışığını parlatarak durdu otomobil. Babası arabanın içine eğilirken ıssız sokaktaki küçük hareketi fark etti. Biri kahvehaneden çıkmış, babasının eğildiği arabaya bakmış ve hızlı adımlarla içeri dönmüştü. Korkunun omuzlarındaki sıcaklıkla başladığını ve vücudunu kapladığını hissetti. Araba ışıkları kapanıp cansızlaştığında iri yarı adam indi. Babasının yanında eve yürürlerken yokuşun tepesinde üç adam onlara bakıyordu. Üzerlerine yağan ıslaklığı aldırmıyor, hareketsiz duruyorlardı. En önde muhtar vardı. Demet bu yabancının onların kurtarıcısı olması için dua etti. Alt kattaki kapının açıldığını duydu. Sonra adımların merdivenleri tırmandığını, kaçacak bir yer aradı, yoktu. Başındaki örtüyü sıkılaştırıp boynunu eğip bekledi. Erdal önündeki adamın yavaşlığında merdivenleri tırmanırken her adımda genç kızın biraz daha fazlasını gördü. Başını eğmiş, ellerinin önünde birleştirmişti. Merdivenler bittiğinde sadece yumuşak sesiyle "hoş geldiniz" dedi ve bakışlarını yerden kaldırmadan hızlı adımlarla merdiveni indi. İslami motiflerin dışında Erdal'ın büyüdüğü orta sınıf insanların evinin eşyalarıyla donatılmıştı salon. Kalın ve dolgun koltuklar, dantelli perdeler, büyük bir vitrin ve yeni eşya kokularıyla çok tanıdıktı. Büyük kristal avize dışarısının karanlığına rağmen sönüktü. Kır saçlı adam da ev kadar temiz ve düzenliydi. Sakalları kadar beyaz gömleği ve pantolonunda tek kırışıklık yoktu, kendini tanıttı. ''Adım Hüseyin ama dini vecibemizi Allah'a şükür yerine getirdik. Hüseyin Hacı'' derler. Elleriyle merdivenlerin yorduğu dizlerini ovuşturduktan sonra konuştu. ''Size anlatacaklarım var.'' Ellerini ak sakallarında ovuşturduktan sonra devam etti. ''Geldiğinizi gördük. Buraya pek yabancı gelmez. Aslında hiç gelmez. Anladık bir sorun olduğunu.'' Erdal arabada mesleğini söylediği adam için bir umut olduğunu anlamıştı. Tedirginliğinden çaresizliği belliydi ama dik durarak bunu gizlemeye çalışıyordu. Erdal cebinden Ayşe'nin resmini çıkartıp uzattı. Anlatmaktan yorulduğu Ayşe'nin kaybolma öyküsünü bıkkın bir şekilde tekrarladı. Hüseyin Hacı Erdal'ın uzattığı fotoğrafı alıp baktıktan sonra "görmedim" dedi. Tespihini bileğine geçirip dizlerini ovuşturarak Erdal'ın gözlerinin içine baktı. Dudaklara bakarak konuşan Erdal bundan her zaman rahatsız olurdu. Ama hacının önemli bir konuşma yapmadan önceki inandırıcılık vurgusu olduğunu anlamıştı ve yanılmadı. ''O kızın burada olduğundan gram şüphem yok. Yanlış anlama, bir şey gördüğümden ya da duyduğumdan değil. Burayı bildiğimden, kendi yaşadıklarımdan biliyorum. Yoksa, haşa, kimsenin günahına girmem. Bilirim ki en büyük günahlardan biri iftiradır. Ama dedim ya, burada işler böyledir. Evliliklerin hepsine şeyh karar verir. Ne babası ne anası tek söz söyleyemez.'' Hüseyin Hacı sözünü öz söyledikten sonra yaşadıklarını anlatarak nedenlerini ortaya koydu. Konya'dan gelmişti İstanbul'a aynı Muzaffer Demirci gibi dükkanlarını ve evini satarak. Ama şanslıydı. Bir yıl sonra evleri yapılmaya başlanmıştı. Kendisi de gelip temelinin atılmasından kaba inşaatına kadar çalıştı. Şeyhin diğer müritleri de yardım ediyor, kendi dünyalarını hep beraber inşa ediyorlardı. O zamanlar şeyhe dair kafasında bir küçük soru bile yoktu. Onun hayatına anlam verdiğini, huzura, mutluluğa onun sayesinde erdiğini düşünüyordu. Gözden Irak bu yerde kendisi gibi dini bütün insanların içinde çocuklarını büyütecek, evlendirecek, huzurunu daim kılacaktı. Şeyhin her sözü onun için emirdi. Şeyhin huzuruna el pençe divan çıktığı bir gün ilk şüphe tohumu içine düşmüştü. Şeyh tesbihinden gözlerini ayırmadan büyük kızını evlendirmeye karar verdiğini söylemişti. Hayırlı kısmet demiş, bu kişinin kim olduğunu bile söylemeye gerek görmemişti. Sadece müminlerin bir aile olması gerektiğini Kur'an'dan Arapça sureler okuyarak anlatmıştı. Hüseyin Hacı'ya soru sorulmamış, bir yanıt beklenmemişti. Birkaç gün sonra kadın hocalar evlerine gelmiş ve dua okuduktan sonra kızını alıp götürmüşlerdi. Bir süre kimseden haber alamayınca araştırmaya başlamıştı damadının kim olduğunu. Kızının bir düğününün olup olmayacağını bile bilmiyordu. Birinden kızının küçük bir kulübede tutulduğunu öğrenmişti. Yazın kavurup sararttığı otların arasından gizlice küçük kulübeye doğru gitti. Pencerenin önünde yalnız kızını gördü. Kızı babasını fark edip el salladığında bileğindeki bilezik ışıldamıştı. Şeyhin kızını evlendirdiğini anlamış, çocuk gibi hüngür hüngür ağlayarak evine dönmüştü. Hüseyin Hacı kötü anılarını anlatırken düştüğü hüznün içinden bir anda sıyrıldı. Acele etmeden ayağa kalkıp pencereye doğru yürüdü. Dışarıya bakarken derin bir nefes alıp kederli üfledi. ''Gelin, kendiniz görün benim ailemin neler yaşadığını.'' Erdal pencerenin önüne geldi. Tül perdenin ardından biraz önce oturduğu kahvehanenin önündeki küçük meydana baktı. Caminin duvarının önünde 10-15 kişi karanlık birer gölgeydi ama hepsinin eve baktığı anlaşılıyordu. En önde dar ceketinin içindeki ufak tefek muhtarı hemen ayırt etti. Hareketsizlikleri tehditkardı. Erdal gökyüzüne baktı, kara bulut küçük parçalara bölünmüştü ve yağmur azalmıştı. Sert bir rüzgar pencereye çarpıp uğuldadı. Hüseyin Hacı gölgelere gözüne kırpmadan bakarken kederli bir ses tonuyla devam etti. ''Bize sokakta hiç kimse selam vermez. 20 yıllık arkadaşlarıma Allah'ın selamını verdim. Yüzüme bakıp yere tükürdüler.'' Bakkal açlıktan ölsek bir dilim ekmek vermez. Kendim için korkuyorsam namerdim. Evimizi kurşunladılar. Her gün korkuyla yaşamaktan artık yoruldum. Ama gidemiyorum, evimi bırakamam. Kiraya veremezsin, satamazsın evi. Halen tapuların hepsi şeyhte. Bunca yılın emeği bu ev, ölsem de bırakmam. Dizilmiş karanlık adamlara bakarken Erdal'ın aklındaki soru tarikattan ayrılmasına neden olan olaylardı. Bunu sordu. Endişeli adam koltuğuna doğru yürürken anlatıyordu. ''Kızı böyle evlendirince benim içime bir kurt düştü. Sonra olan askerden geldi. Ev yetmez oldu. Param da vardı. Evi genişletmek istedim. Ama şeyh izin vermedi. Artık gözüm açılmıştı. İnadına devam ettim inşaata. Gelip kurşunladılar. Yine durmadım. O bahçedeki köşedeki ev var ya, onu yaptım. Şeyh beni yanına çağırmış, gitmedim. Ondan sonra sokakta bir Allah'ın kulu selam vermez oldu. Kahvehaneye oturdum, bir çay getirmediler. O gün bugündür 3 sene oldu. Erdal çatışmanın nedeninin çok basit bir imar meselesi olduğunu görmüş ve Hüseyin Hacı'nın sözlerinin itibarı bir anda yıkılmıştı. Kızı için bütün tarikatı karşısına alacak tavrı gösterdiğini öğrense bu adamın yanında daha sıkı durabilir, söylediklerine itimat edebilirdi. Erdal'ın değişen hisleri çukurlar dolu yüzünden çok net okunur. Hüseyin Hacı bunu görmüştü ve eski inandırıcılığına dönmek için mücadele etmeliydi. Artık bütün ağır ithamlarını korkusuzca serbest bırakacaktı. Burasının nasıl bir yer olduğunu bilemezsin. Sanıyor musun ki şey sadece gençleri evlendirmekle yetiniyor? Evlerde 1-2 yıl öncesine kadar televizyon yasaktı. Hala burada gazete satılmaz. İnanmıyorsanız gezin bakın. Bir tane gazete sayfası bile bulamazsınız. Zaten buradaki bakkalların hepsi şeyhe aittir. Adamları sadece başında durur. Biz ta Yeşiltepe'den alıyoruz ihtiyaçlarımızı. Camide tarikatın imamı durur. Vaazları şeyh gelmediği zaman o verir ama aynısının tıpkısı şeyhin yazdıklarını okur. Kızları okutmazlar. İlkokulu bitirdikten birkaç yıl sonra şeyh hepsini evlendirir. Hüseyin Hacı zincirinden boşalmışçasına hızlı konuşuyordu. Erdal onun söylediklerini yakalamakta zorlandı. Ancak eski değeri vermiyor ve sözcükleri kovalamıyordu. Düşmanını kötülemenin hezeyanları olabileceği aklının bir köşesindeydi ve bunu fark eden Hüseyin Hacı iddialarının dozunu arttırdı. Bizim gibi şeyhe karşı olan biri öldü burada, adı Mehmet'ti. Kalp krizi dediler ama birkaç gün önce garip ilaçlar vermişler adama. Doktora gitmek için şeyhten izin alınması gerekir, şeyh izin vermemiş. Adamcağız ilaçları içtikten bir gün sonra ölmüş. Bunlar cenazeleri gece defnediyor. Adamı gecenin bir yarısı karanlıkta gömdüler. Buradan gördüm. Camide cenaze namazı kılıp gece karanlığında gömdüler. Şeyh buranın gençlerini Arabistan'da çalışmaya gönderdi. Onların hepsinin parası şeyhe gelirdi. Ev yapacağını söyledi onlara ama yarısının evini yapmadı. O paralara hep el koydu. Anladıklarına karşın beklediği şaşkınlık yoktu genç polisin yüzünde. Kaybettiği güven içinde büyük iddiaları kendisini daha da yalancı konumuna düşürüyordu. Hiçbir kanıtı yoktu ve sesinin tonu dinginleşti. Gözlerinin içine bakamayacak kadar zayıf polisten medet ummasının anlamsızlığıyla teslim oldu. İnanmıyorsun değil mi? Allah şahidim ki hepsi doğru. Başkaları da var burada söylediklerimin daha fazlasını anlatacak ama dinlemek ister misin bilmem. Erdal iğnelemeyi anlamıştı ve kendisinin samimiyetini göstermek istedi. Bakın bu kızın fotoğrafını size bırakacağım, tanışlara gösterin. Belki onlar görmüş ya da duymuştur. Eğer birinin öldürüldüğünü düşünüyorsanız suç duyurusunda bulunun. Eviniz kurşunlanmış. Benim işim bu kızı bulmak ve eğer kaçırıldıysa gereğini yapmak. Hacının beklediği kadar yumuşak ve orta yolcu bir duruştu. Ümit ettiğinden çok daha azıydı polis. Erdal gitmeye hazırlanırken evi düşmanlarının tehdidiyle kuşatılmıştı. İçini birden polisin de tarikattan olması şüphesi sardı. Sözlerine kayıtsızlığını bunun delili yaptı. Ama bu korku büyük gelmişti ruhuna. Erdal'ın sadece tarikata karşı koyamayacak kadar güçsüz bir polis olabileceğini düşünüp buna inanmaya meyletti. Ama bu dünyaya çok yabancı olduğunu anladığı adamda bir soru işareti bırakabilirdi. Polis yağmurun çiselediği sokağa adımını atarken arkasından seslendi. Mezarlığa gidip bak, buranın farkını en çok orası anlatır. Erdal telefon numarasını yazdığı kağıt parçasını uzatıp Ayşe hakkında bir bilgiye ulaşması halinde kendini aramasını istedi. Islak ve yapraksız dallardan düşen büyük su damlalarından kaçarak uzaklaştı. Bahçenin demir kapısını açarken ıslak demir kokusundan tiksindi. Bayırın zirvesine baktı. Çiseleyen yağmurun altında sadece birkaç kişi kalmıştı ve halen hacının evine bakıyorlardı. Arabanın kapısını açarken evin iki penceresinde kaygılı ailenin gölgeleri vardı. Yardım bekledikleri adamın kendilerini yalnız bırakmasını seyrediyorlardı. Gökyüzündeki karanlık bulutlar darmadağın olmuş, gri olanların içinde kaybolmuşlardı. Yıldırımlar kusamayacak kadar güçsüzdüler. Erdal sileceklerin içini gıcıklayan sesine küfür savurdu. Hacının nefretiyle inandırıcılıktan uzaklaşmış iddialarını ne kadar dikkate alması gerektiğini tartıyordu. Mezarlığın tabelasını görünce frene asıldı. Çevresi alçak duvarlarla örülmüş geniş bir alandı mezarlık. Bütün belde ölse içine sığacak kadar geniş bir tepeydi. Demirden bir kemerin altından kapısız mezarlığa girdi. Çamuru mıcırlarla örtülmüş yokuşu tırmanırken çevresi geniş bir boşluktu. Zirvede yüksek gerilim hattının demir korkuluğu kollarını açmış duruyordu. Tepenin zirvesindeki ağaçlara doğru yürüdü, mezar taşları yoktu. Her mezarın başında ve ayaklarında bir çam ağacı yükselmişti. El-Fatiha okuduktan sonra kendi ölüm hayalinin burada gerçekleştiğini gördü. Çocukluğunda dedesinin mezarının içinden bir çam fidanı boy vermiş ve her bayramda gittiklerinde biraz daha büyüyen bu ağaçta dedesinin can bulduğuna inanmıştı. Tarikatın ölümsüzlük sırrıydı küçük bir toprak yükseltisinin iki ucundaki çamlar. Hiçbir isim, doğum ve ölüm tarihinin önemi yoktu. Zamanın tek değeri iki ağacın yükselişi ve sevdiklerinin hafızasında kalabilmekti. Şeyhi takdir etti Erdal ama bu ölüm adresi Kara Dicle'deki hayattaki hakimiyeti ortaya koyuyordu. Kara Dicle'den çıkarken tel örgüleri ilk kez fark etti. Geniş bir alanı hapsediyorlardı. Buğulanmış yan camından belirsiz bir tabela görünce durdu. Pencereyi açıp tabeladaki yazıyı okudu. Hayvanat bahçesi, vahşi hayvanlar var. Kesinlikle girmeyin, tehlikelidir. Erdal için şeyhin tahtının iki yanındaki geyik başları ve kaplan kürkü mana kazandı. Yağmurun ıslaklığı ile parıldayan ıssız tepelerin birinde geyikleri gördü. Üç taneydiler ve boyunlarını otlara uzatmışlardı. İçlerinden en iri olanı kafasını kaldırıp Erdal'a baktığında büyük ve çınar kadar karmaşık boynuzları göğü gösterdi. Karanlık bulutlar yeniden toparlanıyordu. İçlerinde yanıp sönen ışıklar çok güçlü olduklarının işaretiydi. Rüzgarın onları kendisine doğru sürüklediğini fark etti. Kaçabileceğini düşündü. Acelesini haykırarak motor silindirleri hızla vurdu. Dar yolda vitesleri seri yükseltti. Karanlık bulutun içi ışık kaynıyordu. Oysa yolculuğunu emeli hayal ederek geçirmeyi planlamıştı. Şube her zamanki gibi demir kapının kenarındaki küçük pencerede duran nöbetçilerle şakalaşarak girdi Gürkan. Toplantının başlamak üzere olduğunu öğrenince adımları hızlandı. Şubenin büyük salonundaki sandalyeler dolmuştu. Duvarın köşesine geçtiğinde organizenin müdürü Emir Bey, yanında emniyet müdür yardımcısı Hasan Ergün ile toplantı salonuna girdi. Odadaki uğultu bıçakla kesilmiş gibi yerini sandalyelerin gürültüsüne bıraktı. Toplu ayağa kalkarak selamlamayı küçük bir el hareketiyle oturttu Hasan Ergün. İri yarı yaşlılığın yakıştığı bir adamdı. Kırlaşmış saçları ve bıyıkları yüzündeki çizgiler ihtiyarlamaktan çok zamanın yüzündeki eksiklikleri tamamlaması gibiydi. O ellerini arkasında birleştirirken emir müdür kolunu sallayarak saatini bileğine oturttu. Cebinden gümüş tespihini çıkartıp parmaklarında gezdirdi. Emniyet müdür yardımcısının yanındaki rahatlığıyla otoritesini personeline hissettiriyordu. İlk kez bir operasyon öncesinde böylesi üst bir rütbe organizenin toplantısına katılmıştı. Bu yeni operasyonun önemini arttırıyordu. Gürkan bunun kendisinin bulduğu kaos planı ile ilgili olmasını istedi. Bu egosunu okşardı. Hasan Ergün övgü dolu geçmiş operasyon değerlendirmelerinden sonra asıl konuya geldi. Sizinle amirleriniz olarak gurur duyuyoruz. Büyük emeğinizin karşılığını ne biz ne de devlet ödeyebilir. Ama ülkemizi karanlık güçlerden temizlediğimiz tarihi bir dönem yaşıyoruz. Emin olun bu günlerde yaşadıklarınızı torunlarınıza bile anlatarak gururlanacaksınız. Sert öksürdükten sonra devam etti. Şimdi derin örgüt operasyonlarında önemli bir eşiğe geldik. Bu kez farklı bir şekilde baskınları yapacağız. Baştan söyleyeyim, bu yeni yöntemimizi kesinlikle bir güvensizlik olarak algılamayın. Sadece operasyonun önemine binaen alınmış bir tedbir olduğundan emin olun. Müdürünüz her zaman olduğu gibi ekipler kuracak. Bu ekipler daha önceki operasyonlarla aynı olacak. Sabaha karşı burada buluşacaksınız, ekip amirlerine birer zarf verilecek ve bekleyecekleri nokta söylenecek. Kesinlikle, altını çiziyorum, kesinlikle mühürlü zarflar talimat verildiğinde açılacak. Bu zarflardaki evrakta yazılı adreslere gidilecek, yazılı isimlere işlem yapılacak. Asker disiplininde dik oturup dinleyen polislerin yüzlerinde gözlerini gezdirdikten sonra liderliğini ortaya koyacak üslupla konuştu. Tetiz olmanızı istiyorum. Kurallara harfi harfine uyacaksınız. Devletin disiplinini hissettirin ama kesinlikle kaba olmayın. Karşımızdakiler zanlı, henüz suçlu olduklarını düşünecek verimiz yok. Ama bu ülkeye akıl almayacak acılar çektirebilecek bir örgütün mensubu olabilirler. Hepinizden bu özeni bekliyorum. Hataların affedilmeyeceği bir dönem yaşıyoruz, bunu da bilin. Hasan Ergün organize müdürüne sözü bırakıp giderken salon dolusu polis onoreme edildiklerini yoksa gözdağı mı verildiğini anlayamamıştı. Emir müdür sarkık yanaklarında sağ elini gezdirerek lafa girdi.
Yarın sabah saat 5'te herkes burada olacak. Önceki operasyondan incelenmemiş evrakı kalan odama gelsin. Onlarla konuşup plan yapacağız. Olmayanlar gidebilir.
Müdür salondan çıktığında disiplinin sessizliği yerini heyecanlı uğultuya bıraktı. Kalabalık kümelenmelerin arasında Gürkan, Mustafa ve Arif ile buluştuğunda bizde evrak kalmadı gibi dedi. Burnunu çekip yutkunan Arif çömezin çok bilmişliğine sitemkar bakarken Mustafa genç yüzüne çok yakışan olgunlukta herkes serbest paydos dedi. Kendisinin kalan evrakla uğraşacağı belliydi. Gürkan sadece Aslı'nın yumuşak kıvrımlarında geçecek geceyi düşünüyordu. Arif'in torpilli polise kızgınlığı ise çocukları ve eşine bugün erken buluşma sürprizi yapacak olmanın ferahlığıyla silindi.
18. ayrımın sonu. Sayfa 184.